Merhabalar. Gündemin yordukları ile tekrar beraberiz. Ben Ulaş Tol.
Ben Metin Solmaz, merhabalar.
Yine gündemden hafif uzak kalıp ama biraz da merak edenlere çok da detaylara girmeden hafif dozda gündem tartışmaya devam ediyoruz. Yine yerel seçimler gündemin ağırlık noktası. Yerel seçim de bu arada biraz tabii çok siyasi düzlemde konu olmuyor. Yine magazin boyutları daha ön planda. Geçen hafta da gafları konuşmuştuk. Biz tabii özgün bir şey bulduk gibi konuştuk gafları ama neredeyse şu anda sıradan bir haber olmaya başladı. Şimdi ilk konumuz bir trafik kazası ile ilgili. Eylem Tok'la ilgili. Kendisi yazar, ünlü birisi. O yüzden de dikkat çekti. Oğlu 17 yaşında, ehliyeti olmadığı buradan anlaşılıyor. Bir trafik kazası yapıyor. Bir kişi ölüyor, 4 kişi yaralanıyor. Eylem Tok da oğlunu alıp Mısır'a kaçıyor. Sonra da bir açıklama yapıyor. Annelik içgüdüsüyle bunu yaptığını, ortada büyük bir ateş olduğunu ve kana kan olmasın diye bunu yaptığını, yani başına bir şey gelmesinden korktuğunu, adil bir yargılama olursa da döneceğini söylüyor. Sonra da bu tartışıldı. Anneliği tartışıldı. Annelik içgüdüsüyle yapması tartışıldı. Şimdi sana soruyorum. Eylem Tok'un yurt dışına oğlunu kaçırması nasıl bir şey? Bir, tam bir anne içgüdüsü. İki, insan sevdikleri için suç işler. Üç, ya bu bildiğin çakallık. Ne diyorsun?
Şimdi bir kere içgüdü mekanizması böyle işleyen bir mekanizma değil. Öyle içgüdü planlı, programlı, oradan kaçıp uçağa gidip bilet alıp bilmem ne yapıp filan hani içgüdüsel olarak orada yangın olan bir yere kendini içgüdüsel olarak atar. Çünkü limbik sistem anneye der ki senin soyunun devam etmesi gerekiyor. Prefrontal korteks der ki hayır sen atlama ölürsün, limbik sistem kazanır. İçgüdülük mekanizması olmadığı zaten ortada ama burada daha tehlikeli olan tabii bu kutsallık meselesi. Yani bu kutsal kelimesi sözlüklerden çıkarsa insanlık çok rahat edecek. Ben genel olarak kutsalla problemi olan birisiyim. En sevdiğim şeyler David Bowie, annem, çocuklarım filan bu hayatta. Onlar da kutsalım mutsalım değil. Onlar çok sevdiğim canlılar. Yeşil erik mesela kutsalım olmaya çok yakın olabilir.
3.500 lira mıydı kilosu bu arada?
Abi kutsal kolay mı onu alması işte. O da halka indiğinde kutsalım. Hele annelik irrasyonel. Hani kutsal mekanizmasını kabul etsen de hani insanlığın yarısının becerebildiği bir şey niye kutsal olsun? Böyle bu kadar folofoş olmaz kutsallık denilen şey. Bu doğa olayları kutsal olmamalı. Şimdi yıldırım çok etkileyici bir şey. Önce görüyorsun, sonra sesini duyuyorsun. Düşünsene bu bile çok etkileyici. Gökkuşağı muazzam bir şey ama kutsal olabilir mi? Bunlar doğa olayı. Yavrulamak da öyle. Dolayısıyla anne kutsallığı konusu benim için kapalı bir konu zaten. İnsan gerçekten acayip şeyler yapabilir çocuğu için ya da çok sevdiği birisi için. Burada benim sinirimi bozan şey güle oynaya kaçırması oldu. Bir cinayet işlenmiş ve her durumda yaptığı suç, affedilmez bir suç. Hele hele o cep telefonlarını falan topladıysa gerçekten giderken o artık şerefsizliğin önde gideni. Hani orada ayrıca suça iştirak da var.
Evet, o iddia şey değil mi? Kaza ortamındaki yaralıların telefonlarını topladı.
Evet, o yüzden arayamadığı, hani ölenin o yüzden ölmüş olabileceği falan gibi olasılıklar var. Ben direkt Emrah Serbest'in olayını hatırladım zaten. Burada bir korkunç bir durum olduğu kesin. Bir de çirkin olan, yok kana kan bilmem ne olmasın diye çocuğumu Mısır'a kaçırdım. Hani öyle bir adalete güven bilmem ne senin çocuğuna kavala şeyi yapıyorsun muamelesi.
Ki bu arada ölen kişinin babasının görüntüleri var. Yani onlar röportaj yapılmış. O kadar mazlum bir tip ki
Hadi ya,
yani
ay şimdi iyice içim parçalandı ya.
konunun böyle bir şey olma ihtimali yok. Mesela o videoyu izlediğinde bile insan geri döner mesela. Hani demek ki burada bir kan davası çıkma ihtimali yok diye.
Çakallık kısmı şundan çok açık bence. O kadar belli ki şu anda bir çıkış yolu arıyorlar. Avukatlar harıl harıl ne yaparız diyor. Çünkü Mısır'dan zaten iade edilecek büyük olasılıkla. Kim tutar trafik katilini ülkesinde? Hani çıkış formülü arıyorlar şu anda. O arada da iletişimini yapıyorlar bunun. Hani çakallık burada yani bir cinayet kaçışı iletişimi. Bilinçli taksirle işlenmiş bir cinayet var üstelik.
Emrah Serbest'i hatırlatması sana doğru bence. Bana da Bostancı'da geçtiğimiz yaz bir bisiklet sürücüsüne bir araç yine çarpıp kaçmıştı.
Ay evet hatırlıyorum ya.
Doğanay Güzelgün vefat
Bravo
eden
adını da
bisikletçi arkadaş.
hatırlıyorum.
Orada da 2 ay sonra falan yakalandı kaçan sürücü ve bisikletçilerin iddiası vuran kişi değil. Yani yerine ikame edilmiş.
Evet, hatırlıyorum.
Yani bu tür şeyleri siyasetten fırsat bulmuyor tabii konuşmaya memleket, ama esas felaket olan şeyler bu. Yani biri birine çarpıp kaçabiliyor, yerine başkasını koyabiliyor ve çok da ceza almayacağını da biliyor. Bence bu Elif Tok'a cesaret veren şey de o. Yani ben kaçırırım. Mesela kaçırmak bir suç değil, ceza almayacağını biliyor.
Ama zaten bir sürü konu cezasızlığa bağlanmıyor mu Ulaş? Bu korkunç bir
Evet.
şey ya. İnsan başına gelmesini tasavvur bile etmek istemiyor. Küçük İskender'in lafı vardı. Hakime o seksist küfürü kullanmak istemiyorum. Onu desen çok ceza alırsın. Uygulasan hiç ceza almazsın diyor adam.
Yapsan ceza almazsın ama yapacağım dersen ceza alırsın.
Evet, aynen. Çünkü yargıya hakaret etmiş olursun. Bir zart olur, zurt olur. Saçma sapan
Evet.
işler.
Başa dönecek olursak ana konumuza, anneliğin konuyla bir ilgisi yok bence de.
Gerçekten bizim memlekette çok ana kuzusuyuz hepimiz. Mesela askerlerin annelerine dönük istedikleri şarkılara yazdıkları sunuşlar, canım anam fotoğrafları, canım anam dövmeleri, kaç tane suçlu hapiste işlediği suçu annesine telefonda hava atarak anlattığı ve o telefon dinlendiği için yakalandı. Hani bu şapka uçurtucu komiklikte bir durum yani. Oğlan çocukları annelerine kendilerini beğendirmeye çalışmakla bir ömür tüketiyorlar bir yandan da.
Burada da zaten bir tuhaf şey de, sen ne biçim annesin diye eleştirenler olmuş. Dizilerde olur ya, bu zengin çocuk çarpar gider aslında çok züppe bir tiptir, umurunda değildir dünya falan. Herhalde çocuğu da öyle hayal ettiler ve kadının annelik performansını sorgulamışlar. Tersi de tuhaf. Yeniden siyasete dönelim. İkinci konumuzu dinleyicilerimizin bir isteği üzerine açıyoruz. Geçen hafta istek parçası alacağımızı söylemiştik. Özgür Özel'i konu etmemiz istendi. Hemen sorusunu sorayım. Özgür Özel'den oldu mu sence? Bir, hiç olmadı, olmaz da. İki, olmadı ama zaman tanımak lazım. Üç, oldu sayılır ama daha iyi olması lazım. Dört, gayet iyi oldu, neden olmasın?
İkiyi manipüle ederek cevaplıyorum. Olmadı ama yapacak bir şey yok. Özgür Özel'in demin senin de kayıt dışı konuşurken söylediğin gibi çok düzgün, tatlı filan birisi olduğunu düşünüyorum. Ama yani lider mider değil tabii ki. O hele hiddetlendiğinde ben dinleyemiyorum.
O sesiyle de biraz alakalı mı? Sesi de böyle bir
Evet,
insan, Allah
o da.
şey olacak diye korkuyor yani izlerken.
Bir de onun üstüne gidiyor sanki marifetmiş, iyi bir şeymiş gibi. Sesinin o halinin. Yani berbat bir hatip bir kere. Bu gidip İslamcılar hitabet dersleri alırlar bol bol. Onların birinin hocasını falan bulup biraz çalışsa belki düzelir. Berbat bir hatip hakikaten. Ve yani inandırıcı değil. Hele sağcılık falan oynarken milliyetçilik bizden sorulur. En iyi milliyetçi biziz falan derken. Yani hakikaten bu kadar inandırıcı olmayan önünde rakip diye Devlet Bahçeli var, Tayyip Erdoğan var, bilmem ne var. Milliyetçilik üzerine konuşuyorsun. Sen zaten diş fırçalamak üzerine bile konuşsan inandırıcı olamayan bir bireysin. Milliyetçilik üzerine en azından konuşma. Bu bilginin onda olması lazım. Ama işi çok zor abi. Yani bu Kılıçdaroğlu ekibinin hala acayip acayip şeyler yapıyor olması.
Bu arada Kılıçdaroğlu da çok farklı değildi. Hele ilk geldiği zamanlarda o da sürekli böyle konuşma gafı yapardı. Sonra da çok
Abi
ülke
adam oy
demişti.
veremedi ya. Boş versene, oy veremedi.
Doğru.
Kendisine oy veremedi. Daha ne yapsın yani? Bir siyasetçinin gelebileceği noktanın şahikasını yaptı. Elbette kötü bir hatipti. Çok iticiydi. Ben onu da dinleyemiyordum. Ama onun bir moderatör kılığı vardı. Düzelten dede filan. Özgür Özel'de o da yok. Ama kim olacak? Hani CHP'ye bir lider lazım şu anda. Öyle bir şey de yok.
Yani liderden ziyade biraz siyaset lazım, o yüzden de oluyor. Özgür Özel daha önce de konuşmacıydı aslında. Benim içinde olduğum araştırmalarda CHP seçmenine ya da CHP üyelerinde dahi Kılıçdaroğlu'na daha çok sevilen, yani sevilen ve popüler bir insandı. Çünkü konuşmaları ve bu laf çarpıyor ya bazen, onu seviyor seçmen.
Abi Kılıçdaroğlu da başa geçmeden önce öyleydi. Kılıçdaroğlu lider olmadan önce yolsuzluk dosyaları çıkaran, etkili, tatlı, bilmem ne bir adamdı.
Lider olunca çünkü soruya muhatap oluyorsun. Sadece belagat olmuyor, meydan
Evet.
okuma geliyor. Onlara da politik reflekslerin olması lazım. Politik refleksler içinde bir politik çerçeve olması lazım. Tüm bunlar kalmadığı için siyasette biz sadece seçimleri kim nasıl kazanır ona siyaset diyoruz artık.
İyi insan, kötü insan, iyi politikacı, kötü politikacı, doğruluk vesaire bir kenara. Bunları bıraktığımı, yanlış anlaşılmaktan korktuğum için bunları bırakarak lider liderlik denilen vasıflara Türkiye'de kim sahip gibi bir soru sorarsak 3 kişi var. 4 kişi yok. Dün Murat Meriç'e de uzun uzun sorguya çekip konuşturttum bul diye. Arkasından Hakan Kaynar'a bul, onlar da bulamadılar. Sen de bulabiliyorsan bul. Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş. Türkiye'de 3 tane lider var. Dördüncüsü yok. Ve gerçekten yok. Ya o kadar yok ki, yakın bir isim bile yok. Dolayısıyla hani Özgür Özel yok olsa yerine aklıma kimse gelmiyor.
Gürsel Tekin mi gelsin mesela?
Hafazan Allah. Ha bu arada Gürsel Tekin muhtemelen benim buradaki eleştirilerimi dinleyip aradı beni. Çok düşündüm konuşup konuşmama konusunu. Çünkü onun ne söyleyeceğini biliyorum. Sonra konuştuk. Ben ona önce bunu söyledim. Ne söyleyeceğini bildiğimi söyledim. O da bana ona rağmen aynı şeyleri söyledi yine. Yani partiyi içinden ne kadar eleştiren bir insan olduğunu, benimle aynı şeyleri düşündüğünü bu alanda, bu kadar eleştirdiği için boğazına kadar geldiğini ve istifasının aday gösterilmemesiyle ilgili olmadığını söyledi. Temel olarak ben şunu dedim. Ben kategorik olarak CHP'nin hepimizin gençliğini yediğini düşünüyorum. Çünkü sağ iktidarlar kendini bir türlü şeye koyamayan bir CHP yüzünden var. Muhalefete koyamayan, muhalif olamayan, kendine lider bulamayan, siyaset üretemeyen bir rekabet ortamı var. Benim öyle rakibim olsa ben çoktan Jeff Bezos'u sollamıştım şirketimde. Benim rakiplerim canavar gibi olduğu için yapamıyorum öyle. Bunu anlatmaya çalıştım Gürsel Tekin'e ve bu yapının içindeki bütün yöneticilerin bundan sorumlu olduğunu, delegelerin bundan sorumlu olduğunu, içeriden eleştirenler dahil dedim Gürsel Tekin de. Ama ben içeriden çok radikal eleştiriyordum deyince CIA'yı bir şeyden ben sorumlu tutuyorsam ya da ne bileyim ben Kızılay'ı, bunun en radikal eleştiren Kızılay mensubu da ya da CIA mensubu da onun mensubudur neticede. Yani hani bir şey mi değiştirdin? Üstelik aday konulmadığı gün istifa etmiş bir birey olarak söylüyor. Vallahi ondan değil de iyi tabii tamam.
Yerel seçim magazin programı yapsak en başta yer alacak bir isme tekrar dönelim. Murat Kurum. Şimdi biz Murat Kurum'u çok tiye alıyoruz tabii. Gaflar falan iyi de malzeme veriyor sağ olsun. Ama acaba sorum bu sefer diğer tarafa, AK Parti ne hissediyor bu konuda? Sence kurumdan AK Parti memnun mu? Bir, hiç değil. İki, kısmen memnun, kısmen değil. Üç, memnun.
Yani tabii ki bir, nasıl bir memnuniyet olabilir? Ama AK Parti çok kötü bir duruma düşürdü kendisini. Ve İmamoğlu'nun karşısında onunla başa çıkabilmek üzere piyasaya çıkıp da mitinglerde konuşup da ona hakikaten gaf yapmadan laf yetiştirebilecek AKP'de bir tek insan yaşıyor. Tayyip Erdoğan. Şimdi Tayyip Erdoğan sahaya ineceği söyleniyor. Murat Kurum'un ekibinin onun sahaya inmesini istemediği söyleniyor. Şimdi bu hakikaten 40 katır mı 40 satır mı bir durum. Şimdi Tayyip Erdoğan sahaya inse elbette Murat Kurum gibi olmaz durum. Bir kere bir heyecan yaratır. Mitingine insan toplar. Şarkı söyleyebilecekse şarkı söyler. Şiir okuyabilecekse şiir okur. Beykoz'un nerede olduğunu bilir. Damsız gelenlere bir şey söylemez. Yani. Ama bunun bence İmamoğlu avuçlarını okşayarak böyle bir durumun olmasını bekliyor. Çünkü bu bir cumhurbaşkanlığı provasına döner hepten. Bir de aday olmamasına rağmen yenilen bir Tayyip Erdoğan durumu iyice işleri içinden çıkılmaz hale getirir. Bilmiyorum ne yapacaklar. Ya ama çıkmazsa da ulaş bu böyle devam edecek. Yani o zaman da çok madara olacak.
Yani evet, çıkmaması yenilmeyi kabul etmek anlamına gelir zaten. Ama dediğin nedenle de bunu göze alabilir. Aslında bizim muhalefet tarafında biz de öyle bazen çok abarttık. Erdoğan İstanbul'u çok kazanmak istiyor falan filan diye de. Kazanmasa ne olur yani, zaten dünden farklı bir şey olmayacak.
Yani doğru, zaten bir de o var yani.
Yapmak istediğini yapıyor. Şimdi o yüzden burada niye büyük risk alsın tarafı da var. Ama memnun olmadıkları kesin bence de. Bugün Ahmet Hakan yazmış. Şöyle demiş, 3 ay önce bana çıkmalı mı diye sorsanız vereceğim yanıt hiç karışmasa en iyisini yapmış olur derdim. Şimdi ise ilçe ilçe semsant mitingler yapmalı diyorum, Karadenizliliğini konuşturmalı diyorum falan filan demiş. Önde olmadıklarını da biliyorlar, onun hissiyatı da var. Yeniden Refah seçmeninin AK Parti'ye oy vereceğini düşünüyorlardı baştan beri.
Ama Yeniden Refah'ın %2'ye tıkanıp kaldığı Öyle bir bilgi var bende.
Yeniden refah seçmen kitlesini anketlerde bulmak zordur zaten. Tür seçmen kümeleri yoğunlaştığı için bazı yerlerde. Siz ankette ne yapıyorsunuz? Örnekleme işte İstanbul'a coğrafi ve sosyoekonomik olarak dağıtıyorsunuz. Ama onlar bir yerde yoğunlaşıyor. O yüzden onları bulmak zor. Aynı şekilde tipli seçmeni bulmak da zor. O da belli yerlerde yoğunlaşıyor. O yüzden çok kolay değil.
Tipli seçmeni bulmak o kadar zor değil.
Ankette bulmak zor.
Evet. Yani, yerlerini biliyorum yani ben. Sen bulmak istiyorsan söyle bana.
Tamam, sen o tarafı biliyorsun da işte yeniden refah tarafını bulamayabilirsin.
Hayır yani, dediğini anladım canım. Orayı bulsan da anket yapamazsın. Yani anketi oralara yakın yapsan %80 çıkacak. Öbür tarafa yakın yapsan hiç çıkacak. Nasıl dağıtacaksın hani?
Hem de çok gelgitli yeniden refah seçmeni. AK Parti'ye tepkili bir seçmen grubu. Dolayısıyla AK Parti'yi desteklemek içlerinden gelmiyor. Ama tabii CHP'ye de alerjisi olan bir kitle.
Saadet'e niye gitme olasılığı yok Ulaş? CHP'ye yakın diye mi?
Saadet biraz onları temsil etmekten uzaklaştı. İki nedenle olduğunu düşünüyorum. Bir, çok geleneksel kaldı. İkisi de muhafazakar tarafa sesleniyor ama Saadet'in metodolojisi ve kadroları daha geleneksel. Başka şeyleri de var. Bizim yakalayamadığımız yeni nesil bir şeyleri var. İkincisi de dediğin şey, Saadet Partisi çok CHP'li gibi göründü o seçmen için. Yani ona gitmek ihanet ama buraya gitmek ihanet değil gibi algılanıyor.
Altılı Masa'da Saadet Partisi ve Deva Partisi CHP'nin daha solundaydı açık bir şekilde yani.
Evet, evet. Göçmen meselesinde, başka meselelerde daha aklı başında bir tutum alabiliyor Saadet Partisi. Daha liberal bir tutum alabiliyor. Bunlar damardan o kesime hitap edebiliyor. Dolayısıyla onları yakalamak zor. Ha bir de onların bu tereddütlü halinin nereye gideceğini kestirmek de zor. O yüzden şu anda AK Parti cenahının en büyük derdi yeniden refah seçmenini etkilemek. İki tür etkilemeye çalışıyor. İşte bir bu seçim önemli şeyle. İkincisi de Erdoğan kozunu kullanmak istiyor. O yüzden sahaya indirmek istiyorlar anladım. Ama böyle çok enerji harcayıp kaybetmektense hiç enerji harcamadan kaybetmeyi yeğleyebilir. Eninde sonunda o zaman işte acemi aday kaybetmiş olur. O kaybetmiş olmaz. O da yoluna bakar.
Bir de yani bu Gazze gafını yaptıktan sonra kurum...
O da işte bu yeniden refah kitlesini acite etmiş olabilir. Biraz ondan sonra da buna daha meyilli olabilirler. Bu da böyle sanırım.
Evet, sonraki soruyu ben okuyayım mı müsaade edersen?
Tabii buyurun.
Anketler kamuoyunu manipüle eder mi? En sevdiğim soru. Bir, kesinlikle eder. İki, eder ama herkes bildiğini okur. Üç, eder ama ters de teper. Dört, kimsenin anketlere inandığı yok. Evet, ne diyorsun? Bir tekrar anket nedir, araştırma nedir? Onu bir küçük yine üzerinden geçersen bence faydalı olur.
Tabii. Ben de mesela bu işleri yapan biri olarak kendime araştırmacıyım diyorum. Ama toplum anlamıyor. Sonra anketçiyim dediğinde anlıyor. Yani maalesef öyle bir algı oluştu. Anket bu arada Fransızcadan girmiş dilimize. Kelime anlamı da soruşturma demek. İngilizcesi questionnaire, soru formu demek. Bu bir araç. Ama tek araç değil. Niteliksel çalışmalar yapmak da mümkün. Odak gruplar, derinlemesine görüşmeler, bilişsel haritalamalar, sosyal medya analizleri, söylem analizleri, metin analizleri, birçok yöntem varken ankette bunlardan biri. Ama ankette bu sayı da ürettiğin için daha cazibeli görünüyor topluma. Özel sektörde de öyledir. Yani aslında onların derdini iyi bir niteliksel araştırmayla daha iyi keşfedersin. Ama o sayı da görmek ister. O yüzden yanına bir de o bulduğunu ispat etmek için anket yaparsın.
Bu sayı görme gerçekten çok enteresan bir şey. Ben de ne zaman pazarladığım bir ürünün haber olmasını istesem onunla ilgili bir rakam veririm. Gazeteciler de bayılıyor buna. İnsanlar da okumayı. Türkiye'nin bilmem ne haritası. O bilmem ne yerine ne koyarsan koy haber olur.
Bunu başka zaman bir konu edelim. Ama manipülasyon konusuna dönersek eder. Hatta bu konuda literatür var. Yani seçmen davranışını inceleyen literatürde pek çok araştırma var. Anketler kamuoyunu etkiliyor mu diye ve etkiliyor buluyorlar. Bunu da bildiği için özellikle Amerikan siyasetinde bir araç olarak kullanma geleneği de var. Ama Türkiye'de ilginç bir şekilde kullanılmaya çalışılıyor ve ters de tepiyor. Dolayısıyla üçüncü şıkka manipüle eder. Ama terste teper şıkkına ben yakınım. Niye? Çünkü nedense kendini yüksek göstermeye çalışıyor siyasetçiler. Şöyle bir inanış var. Eğer yüksek olduğumuz düşünülürse başkaları da bize doğru gelir. Bizi destekler. Karşı tarafta nasılsa kazanıyorlar diye sandığa gitmez gibi bir inanış var. Ama tersi de olabiliyor. Mesela bu seçimi düşünecek olursak, diyelim ki sizin Ankara seçimlerinde eli zorla Mansur Yavaş'a gidecek bir seçmen grubu var. İşte açık ara önde olduğu bilgisi var. O mecburiyette hissetmeyebilir kendisini öyle bir durumda.
Tabii canım, çok mümkün.
O yüzden ne olacağı tam da belli olmuyor bu manipülasyon işlerinde.
Ama manipülasyon da öyle birkaç türlü yapılamıyor mu Ulaş? Mesela hani İstanbul için işe yarayabilir o zaman manipülasyon. Hani Ankara ve
şimdi
İzmir için.
Mesela yani manipülasyon olduğunu iddia etmiyorum ama bir olguyu kullanmak da bir manipülasyondur. Bu arada manipülasyon sadece bir bilgiyi yanlış yaparak yapılmak zorunda değil. Doğru bilgiyi taraflı bir şekilde kullanmak ya da öne çıkarmak da bir tür bilgiye müdahale. Buna mal enformasyon deniyor. Yani dezenformasyon var, bir yanlış bilgiyi yayma, bir de doğru bilgiyi kasıtlı olarak yayma. Bu şekilde de manipüle etmek mümkün. Mesela şimdi biraz AK Partililerin demin konuştuğumuz konuyla alakalı onu yapmaya çalıştığını sezinliyorum. Daha önce hiç yapılmayan bir şeydi çünkü. Böyle kendileri önde değilken sonuç açıklamazlardı. Şimdi İstanbul'da böyle ya çok az farkla arkada ya da başa baş olduğunu söylüyorlar. Böylece yeniden Refah seçmenine diyor ki bakın sizin 2-3 puan oyununuz var ve fark da bundan az. Sizin yüzünüzden İstanbul gidiyor. Mesajı gittiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu da bir manipülasyon denebilir. Burada tabii sağlıksız olan şey şu. Biz araştırmaların çok azını görüyoruz. O çok azalan araştırmaların da bir kısmını görüyoruz. İşte hani sen mesela demin söyledin, bir araştırma gördüm öyle diye. Ama o araştırmanın örneklemini görmüyorsun. Belki bir başkasında da daha yüksek çıktı yeniden Refah Partisi, onu görmüyorsun. Sadece bir kısmını görüyorsun, bir perspektifi görüyorsun. Kabaca böyle yani. Ama şunu gerçekten bırakması lazım muhalefetin. İçinde olduğum çalışmalarda da olurdu. Mesela AK Parti'yi herkesten yüksek bulduğumuz için çok taş yerdik. De bana AK Partilisin diyen oldu, İYİ Partilisin diyen oldu, CHP'lisin diyen oldu. Ben bu üçüne de hiçbir genel seçimde oy atmadım halbuki. Ya yayınladığın sonuca göre tepki geliyor. O tepkilerde bir hizaya sokabiliyor araştırma şirketlerini de. Bir de çalıştıkları yerlerden de tepki geliyor. Yine şöyle şeyler oluyordu. Böyle bulabilirsiniz sonuçları ama niye yayınlayıp da moral bozuyorsunuz?
Ben sadece çözüm sürecini desteklediğim için AKP'li ilan edildim. Bu çözüm süreci çok sevindirici bir durumdur. Kiminle savaşıyorsan onunla barışırsın. Elbette görüşeceksin gibi sıradan şeyler söylediğim için AKP'li diyen bir sürü insan olmuştu bana yani, Allah korusun.
Ki seninki görüş, bizimki data. Bir data
üstelik
koyuyorsun ortaya.
Evet, yani datayı söylüyorsun diye sadece.
Evet, ama en azından şu oluyor, şimdi ona seviniyorum. Bazen çok irasyonel araştırma sonuçları var. Onunla karşılaştığında bazı sosyal medya kullanıcıları 2023'teki o araştırma şirketlerinin tahminlerini yayınlıyor. Çok güzel olabiliyor. Şimdi son konumuz da seçim sloganları. Daha önce de bir yapmıştık. Şimdi yine bazılarını soracağım ve 10 üzerinden bu sefer puan vermeni isteyeceğim. 10 üzerinden kaç veriyorsun bu sayacağım sloganları? Birincisi Mansur Yavaş'ın sloganı. Az laf çok iş.
10. 10 üzerinden 10. Az laf çok iş. Mükemmel bir slogan. Çünkü Mansur Yavaş'ın aslında analitik olarak baktığında, fikirlerden arındırmış bilgi kullanarak baktığında en önemli özelliği konuşmaması. Çok açık. Konuşmuyor adam. Ve bundan çok kazanıyor. Sürekli kazanıyor. Yoksa bir aurası yok. Konuşurken bir karizması yok. Enteresan şeyler söylemiyor. Fakat o konuşmayıp bir cümle kurduğun zaman o bir cümlenin etkisi büyük oluyor. Bir de bu kadar konuşmayınca herhalde o bir cümleyi düşünmeye de vakti oluyor. O cümleyi de güzel kurabiliyor ya da gerekli doğru yerde kurabiliyor. İş bitiyor. Bu kadar sıradan bir laf, bu kadar bir insan oturabilir. Adam konuşmuyorum çünkü çalışıyorum diyor. Daha ne desin? Yani müthiş bence. Ve hani o hızlanma çağrısına da güzel bir cevap. 10.
Onu da hatırlatalım. Ne demişti Turgut Altınok?
Soyadına gönderme yapıyor. Yavaş bu adam, hızlanalım. Yavaşlığın kötü bir kelime olduğu saptaması da yanlış.
Tanıl Bora yeni bir yazı yazmış, yavaş siyaset diye. Siyasetin de bu hız paradigması da doğru bir şey değil. Yani bazı şeyleri gerçekten o hızdan arınarak bakmakta da fayda var. Tabii Yavaş'ın avantajı burada, spotlar çok onun üzerinde değil. O yüzden çok konuşmuyor. Ama evet, durumu çok iyi tarif eden bir söz olmuş. Çok da basit ve akılda kalıcı.
Sen de 10 mu veriyorsun yani?
Ben de 10 veriyorum, evet. İkincisi de İmamoğlu'nunki, tam yol ileri.
Bu da güzel. Kötü bir slogan değil. İşlevsel değil çok. İkinci döneme vurgu yapması hasebiyle iyi denebilir. Ama yani yine bundan ben 6'dan yukarı vermem yani. Belki zorlarsam 6,5'tan 7 veririm. Ama çok şey anlatmıyor. Çok yere oturmuyor. Gazımı kesmeyin diyor. Güzel diyor. İş görür, hani niye koydunuz bunu demem ama bu slogana güvenerek de iş yapmam yani. Öyle. Sen ne diyorsun?
Ben de düşük veriyorum. Senden daha da düşük veriyorum. Bir işe yarayacağını da düşünmedim. Yani tek dediğin şey doğru. İkinci dönem olduğunu göstermek iyi ama daha iyi gösterilebilirdi bu ikinci dönem. Yani mesela AK Parti bu tür durumlarda yarım bırakma, o da kötü de hani onu estetize ettiğini düşün. O tür böyle şeyler daha iyi yapmıştı geçmişte.
Bence en büyük riski şu, tam yol ileri lafı biraz şunu çağrıştırıyor. Hani bu vakte kadar tam yolda değildik. Hani şimdi basıyoruz gaza. Niye basmadın bu? Onu da açıklanmaya muhtaç.
Ya bu geçen hafta konuştuğumuz işimiz gücümüz belediyecilikteki gibi. Ne olacak ki hissi de uyandırıyor.
Evet, bravo.
Peki bir diğeri tipin Türkiye İşçi Partisi'nin sloganı değişmek şart.
Valla bence bu çok düşük puan alacak bir şey. Bir kere bir slogan değil. Tamam şart. Ne ama hangi durumda şart değişmek? Pozitif giden şeylerde de değişmemek şart. Öyle gitse iyi olur filan. Tip zaten slogan konusunda çok tezahürat alıyor sık sık. Ama bir şey motto haline getirirken çok başarısızlar. Slogan bulabilen bir grup olmasına rağmen üstelik. Bu konuda yetenekliler, akıllı ve yaratıcılar bence. Bu motto konusunda bence şey de berbattı. Hesaplaşacağız da çok berbat. O mesela eksi verirdim ona, onu sorsaydın. O ama şiirine tav olmuşlar. Solcuyuz, kızgınız, bize hesaplaşmak düşer diye. Bir de şey yok. Hani ne yapıyorsun, hesaplaşıyorsun? Gördük, geçti seçim. Hiçbir şey yapamadın. Yürüdün millet trekking diye dalga geçti. Kamuoyu oluşturamadın. Ne oldu hesaplaşma? Yani hesaplaşmayı çağrıştıracak bir şey yapsaydın bari. Radikal bir hareket yapsaydın.
Yani şöyle bir tarafı var sadece. O yüzden haklarını tam yemeyelim. Bunu sadece böyle kullanmıyorlar. Başına da bir şeyler anlatıyorlar. Sonra değişmek şart diyorlar. O yüzden o kullanımlarına da bakmak gerekir ama tek başına evet böyle. Sadece şu açıdan ben başarılı gördüm. Hedef grubu, yani biraz hedefleriyle bunları bakmak lazım. Hedef grubu CHP'liler gibi duruyor değişmek şartta. CHP tabanını etkilemek üzere bir slogan olarak bu muhalefetten bir şey olmaz artık duygusuna hitap eden bir tarafı var. Böyle baktığında fena olmayabilir gibi geldi bana. Şöyle bir afişte muhalif eleştiri yapıyorlar. Onun üzerine de değişmek şart diyorlar.
Tamam ama işte orada akılda kalıcı bir şey yok. Tepeden tırnağa değişmek şart. Bir tane buldum nihayet.
Mesela seçim zamanı gelir. Değişen hiçbir şey olmaz. Hep aynı partilere oy verilir. Değişmek şart demiş. Seçimlerde hep aynı döngü diye.
Evet bu mesela son söylediğin daha bir makul. Ama ben şimdi bununla hakikaten kendi birimi de bir 3'e 4'e çıkarayım yani. 5'e hayatta çıkmam ama...
Evet, ben de geniş kitleleri etkilemek adına çok anlamlı bulmamakla birlikte bir hedefleme yaparak üretilmiş bir slogana benziyor. O açıdan fena değil buldum.
Hayır bir de doğru bir yandan da yani. Hani evet şart ya, bu ülkede her şeyin değişmesi şart, tipin değişmesi şart. Bütün sosyalistlerin, bütün sağcı herkesin, insanlardan bahsetmiyorum. Üç kişiden fazla bir araya gelmiş her türlü kurum ve kuruluşun değişmesi şart.
Evet ama hani bu mecburiyet oyu duygusu vardı ya son kaç seçimdir. Orada mesela o değişimleri erteleyebildi muhalif seçmen hep. Yani CHP'nin değişmesini şimdilik erteleyelim. Önce bir iktidarı değiştirelim. Şimdi burada daha tamamen her şeyi değiştirmek üzere bir vurgu var diye hissettim. Ama tabii bu biraz opportunist bir tarafı var.
Hiç kuşkusuz.
Evet, son slogan da bu programda konu edeceğimiz, bu seçimin gözdelerinden olan Yeniden Refah Partisi'nin genel sloganı şu, ahlaklı belediyecilik.
Bence 6, onu söyleyeyim. Yine hedefi konmuş, ahlaklı belediyecilik, yine AKP'den oy almaya doğrudan dönük. Hani ortada bir ahlak problemi olduğunu kime söylüyor olabilir? Hani elinde iktidar olana söylenir genellikle diye düşündüğüm için öyle hedeflemiş. İşler mi işlemez mi? Ben gerçekten Yeniden Refah seçmenini anlayamadığım için, yani bir yere oturtamadığım için senin bütün analitik açıklamalarını bile sonradan hakikaten düşünüyorum da onları programdan sonra da. Ben de hiçbir yere oturmuyor.
Ben başarılı buldum bu ahlaklı belediyecilik sloganını. Yine hedefleme açısından. Bir de sadece iktidara seslenmiyor orada. İşte bu LGBT'li partilerdense bizim partimiz derken Değer Bakan bebe festivallerde rakı dağıtıyormuş. O festivaller yapılmayacak artık dedi. Yani böyle bir işte şey, o değerli İslamcıların rahatsız olduğu değerleri de hatırlatarak kendisini etik bir yere konumlandırıyor. Bir yandan da AK Parti'nin de bu yozlaşma, yolsuzluk vesaire gibi konularla ve hatta işte bu Filistin meselesi gibi konulardaki duruşuyla ahlak, etik duruştan uzaklaştığını anlatarak kendi maksimumuna hitap eden bir şey olmuş. Dolayısıyla ahlaklı derken aslında diğerleri ahlaksız demiş oluyor.
Evet, evet.
Tabii konu yerel seçim ve belediyecilik olduğunda çok da bir şey ifade etmiyor. Gerçi hani Refah Partisi'nin ilk girdiği seçimlerde de böyle bir vurgusu vardı. O zamana de ANAP'lı, CHP'li belediyelerde çok yolsuzluk skandalları oluyordu 90'lı yıllarda üzerinde durulan. Onları konu ederek de biraz yükselmişti Refah Partisi. Şimdi orayı da biraz çağrıştırıyor yeniden Refah bu hamleleriyle. Bakalım seçimlerden merak ettim sonuçlardan biri olacak. Yüksek almaları ilginç olacak. Tabii yani seni de anlıyorum, çok da moral bozucu olabilir yükseliş.
Valla ben yine tabii ki böyle şeylerde isabet ettiremeyen birisi olarak öyle o kadar %4'lere 5'lere falan çıkacağını asla düşünmüyorum ama bir günde bir tahminde bulunalım da.
Evet,
Bir,
seçime bir iki hafta kala öyle bir şey yapalım. Güzel şehir ve ilçelerimizi tahmin edelim.
Edelim. Ben mesela İzmir'i tahmin etmek istiyorum, olur mu?
Tabii olur, katarız. Ve hatta şimdi buradan tekrar duyuralım programı kapatırken. Hem istek parçası alıyoruz programa. Bize akıl fikir de verebilirsiniz. Şunu tartışın diyebilirsiniz ya da şunu tartışırsanız bakın ilgi çeker diyebilirsiniz. Ve de merak ettiğiniz yerler için tahminlerimizi yapabiliriz. Yine sloganları bu şekilde analiz edebiliriz diyerek bugünlük de bu kadar diyelim.
Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.